Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, Çınaraltı programından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün TGRT FM çalışanları adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Bu hafta sizlere Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kesişme noktasında bulunan ve ilk görüşte insanı büyüleyen dokusuyla geçmiş yüzyılların bir mirasından bahsedeceğiz. Bu miras Göynük şehridir. Dere kenarından başlayıp da her iki yamaca doğru tırmanan mimari dokusu karşısında yani büyülenmemek elde değil. Şöyle saat kulesine çıkıp da ya da karşı yamaca tırmanıp da bu fevkalade panoramaya şöyle bir baktığınız zaman kendinizden geçebilirsiniz. Sonra yamaçtan aşağıya Göynük suyunun kenarındaki Çınaraltı kahvesine indiğiniz zaman orada zamanın durduğuna şahit olursunuz. Ne kadar zorlasanız da saatlerdeki akrep ve yelkovan ilerlemez. Her şeyi hatırlarsınız birden. İnsanların sıcaklığını, selamlaşmayı, tebessümü, hayat sevgisini ve bu sevgiyi size Göynük verir. Sokaklarını gezerken bir kıraathanede veya pazar yerinde karşılaştığınız herhangi bir Göynüklü size dostane bir selam verir. Hoş geldin der. Şehirden gelenleri bu biraz şaşırtır. İstanbul Göynük arasında 220 kilometre var. Ankara'dan ise Ayaş Beypazarı Nallıhan yolundan gelirseniz 230 kilometre ediyor. Demek ki Göynük İstanbul Ankara'nın tam ortasında, eski İstanbul Ankara yolunun da tam ortasında kalıyor. Efendim Göynük dağların arasında kaybolmuş bir şehirdir. Emsalleri gibi Taraklı, Mudurnu, Lefke gibi Göynük'te dağların arasında kaybolmuş bir şehir. İşte bundan dolayı ki tarih sanki burada durmuş. Sanki yüzyıllar öncesinden burada unutulmuş, kimsenin ayak basmayıp bozamadığı bir yer. Yüzyıllar öncesinin havası aynen Göynük'te yaşıyor. Adı üstünde Göynük zaten saklı manasına geliyor. Mesela göynek, göğün iç demek. Göynek içlik. Eskiden gömleklere içlik denirdi. Gömlek dış mintanın içine giyilirdi. Ve buna göynek yani içlik denirdi. Göynük göynük için için. Mesela bir türküde var. Önüne kuşanmış yandımdan önlük. İçer öynük derler Anadolu'da öynük. İçerim yanıyor kız göynük göynük. Anam bana izin versin bir günlük aşayım dağları bulayım yâri. Önüne kuşanmış yandımdan öynük demesi, yandım demek, yandım alamadım basması vardı bir tarihte. Kırmızı, o kadar güzel kırmızı ki adını yandım alamadım koymuş adam. yani yandım alamadım basmasından eskiden her kumaşın ismi vardı. Efendim avrat boşatan, yandım alamadım, citari, hürriyet basması, her bir kumaşın bir ismi vardı. Halkın taktığı ismi vardı. Bir ilmi ismi var, bir de halkın taktığı isim var. İçerim yanıyor kız göynük göynük de, içerim ciğerim yanıyor kız göynük göynük de, ciğerim için için yanıyor. Göynük göynük için için demek. Böyle ateş yanar ya için için. İşte Göynük şehri böyle dağların içinde saklı kaldığı için adına Göynük demişler. Evet, her seyyah sorar. Bir şehri gezmeye önce nereden başlayalım diye. Bence Göynük'ü gezmeye önce Saat Kulesi'nden başlamalı. Eğer sokaktaki adamlara sorarsanız 5 yaşındaki bir çocuk bilirse der ki önce bir Saat Kulesi'ne çıkın bakın. Kule Göynük'ün sembolü olmuş. Evet, çok yakın zamanda kurulmuş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuş. Ama neredeyse Göynük'ün sembolü olmuş. Bunun biraz da sebebi Göynük manzarasını buradan çok güzel görmek. Hakikaten Saat Kulesi'ne çıktığınız zaman, kulenin merdivenlerinin üstüne çıktığınızda bütün Göynük gözlerinizin önüne seriliyor. Aman ya Rabbim, o ne güzel manzara. Etrafı yemyeşil ormanlar, ortada beyaz beyaz boyalı iki katlı ahşap evler. Ortadan geçen çok güzel bir dere. İnanın Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi Göynük. İşte biraz dağların arasında unutulduğu için, biraz da kendine mahsus hususiyetinden dolayı Göynük evleri emsalsiz güzellikte. Yaklaşık 100-150 yıllık evler bunlar. Eğer sahiplerinden izin alabilirseniz bunun içini de görmek mümkün. Hepsi birbirinden güzel. Hükümet konağı da bu cümleden hala muhafaza ediliyor. Ahşap dolgu sistemle yapılmış. 2 veya 3 katlı konaklar bunlar. Bir de dere kenarında salkım söğütlerin içinde evler var. Aman yarabbim, bunlar da sanki sahil kasabasındaki evleri andırıyor. Alt katları sırtlarını yamaca dayamışlar. Sağlam taş duvarlara oturmuş. Her katın ayrı bir fonksiyonu var. Ara katlar daha çok günlük hayatın geçtiği yerler. Mutfak da burada. Asıl hayat üst katlarda ve sofada geçiyor. Mühim bir yeri var bu sofaların. Pencereleri bile bir başka. Bazen iddiasız, bazen renkli camlarla süslü tepe pencereler var bu evlerin sofalarında. Evet, Göynük içinde bir tur attığınız zaman ilk dikkatinizi çeken Sultan Orhan'ın oğlu, Orhan Gazi'nin oğlu Şehzade Süleyman Paşa tarafından yaptırılan Gazi Süleyman Paşa Camii ve Gazi Süleyman Paşa'nın hamamı. Efendim bu günümüzde hala fonksiyonunu sürdüren bir hamam bu. Dış duvarları tamamen kesme taştan, soyunmalı, soğuklu, kalvet kısımların üzerindeki kubbe kasrakları da molos taşından yapılmış. Gerçekten çok güzel bir hamam. Yanındaki camide, Süleyman Paşa Camii de son derece güzel bir cami. Göynük'teki tek tarihi eser tabii ki bu değil. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin için 1464 yılında yaptırdığı türbede Göynük'te. Kefeki taşından yapılmış, kasnaksız bir kubbeyle örtülü bir türbe bu. Altıgen planı var. Üst sıralardaki pencereleri renkli camlı alçı şebekelerle süslenmiş. Akşemseddin Hazretleri'nin sandukası da ceviz üzerine kabartma yazıyla süslü. Bu da Osmanlı devri ağaç işçiliğinin en güzel numunelerinden. Türbede sadece Akşemseddin Hazretleri değil, oğulları Sadullah ve Emrullah Çelebilerin sandukası da var. Yine Göynük içinde bir evliya türbesi daha var. O da Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin halifelerinden Ömer Sıkkini'nin türbesidir. Göynüğün içinde pek çok yatır, pek çok türbe var ama en meşhurları bu saydıklarımız. Bir de göğünün bir köyünde ta Frigyalılardan kalma efendim Yazılıkaya, Gergefkaya gibi kalıntılar var. Bizanslara ait kalıntılar da var. Ama Göynü'ye göynüklüğünü veren Osmanlı evleri ve Osmanlı yapılarıdır. Göynük tam manasıyla bir Osmanlı şehridir. ...13. asırda... ...Endülüslü bir seyyah var... ...İbni Batuta... ...aynı zamanda ilim sahibi, ilim alim bir zat bu... ...bu bütün İslam ülkelerini... ...gezmiş ve bir seyahatname... ...kaleme almış... ...İbni Batuta o zamanlar... ...Göynü'ye de gelmiş... ...Göynü'nün halkının tamamen gayrimüslim olduğunu... ...tek bir Müslüman aile bulunduğunu... ...onun da... ...Kadı Efendi olduğunu yazıyor... ...İbni Batuta... ...yine İbni Batuta... halkın tamamının safran ekimiyle uğraştığını ve beni de kendilerini de kendisini de safran tüccarı zannettiklerini söylüyor. Demek o zamanlar buralarda safran ekimi yaygınmış. Safran malum boyacılıkta kullanılan ve aynı zamanda gıda sanayinde boya olarak kullanılan bir bitkidir. Sarı renkli bir bitkidir. Eskiden kumaş boyamasında kullanılırdı ve yemek lerde kullanılırdı. Mesela pilavlar safranlı yapılırdı. Sapsarı olurdu eskiden pirinç pilavları. İşte demek ki vaktiyle Göynük bu safranda çok ileri bir yerleşim merkeziymiş. Göynük'ün sadece tarihi dokusu değil. Biraz evvel size söylediğim gibi efendim tabiat dokusu da çok güzel. Göl kıyıları var. Yayla yollarında uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Çadırlarla burada konaklayabilirsiniz. Mesela Çubuk Gölü var. Göynü'ye 11 kilometre uzaklıkta. En derin yeri 13 metre bu Çubuk Gölü'nün. Hemen kıyısında Çubuk Köyü var. Hakikaten çok güzel. Bir de Sünnet Gölü var. Göynük Bolu yolunun 20-25 kilometresinde böyle sağa dönüyorsunuz. Birkaç kilometre daha gittikten sonra ulaşıyorsunuz ama çok güzel bir yer. Çok büyük bir göl. Vadi oyunun içinde efendim meydana gelmiş. Herhalde toprak kayması olmuş. Toprak kayması neticesinde bu oluşmuş. Burayı milli park yapmışlar. Etrafında çok güzel efendim yürüme alanları var. Oturma yerleri falan var. Bakımlı dinlenme tesisleri var. Bir de çatak hamamı var Göynük'te. Göynü'ye 30 kilometre falan uzakta bir köy sınırlarında bu. Himmetoğlu Köyü diye bir köy var orada. Efendim bu çok bu hamam aynı zamanda da Romalılardan kalma bir hamam. Roma kalıntıları da hala burada var. Bu çatak hamamının suyu 32 derece. Romatizmaya iyi geliyor. Göynün yaylaları da meşhur. Efendim köylüler zaten dağlık bir yer. Dağlık bir yer olunca efendim yayla olması da gayet tabii. Bu kadar insan koyununu, davarını bu yaylalarda besliyor. Ama Göynü'nün esas şeysi de orman ve orman ürünleri. Marangozu falan boldur buranın. Efendim yakacak sıkıntısı yok. Kır yeri, piknik yeri sıkıntısı yok. Efendim tabiattan azami derecede istifade edilebilecek bir yer Göynük. Evet, Göynük tarihi evleriyle, tarihi eserleriyle, tabiat güzelliğiyle, deresiyle bambaşka bir yer. Köyleri de en az Göynük kadar güzel. Efendim bu söylediğimiz krater gölleri, göllerin etrafı son derece güzel. Efendim yeşillik, yeşilin her tonu var. İnsanları hoş, latif insanlar, yumuşak insanlar. Bir de köylerinde de güzel yerler var. Mesela Kılavuzlar Köyü var. Kılavuzlar Köyü'nde çok muazzam güzel kaşıklar yaparlar. Ahşaptan mutfak eşyaları yaparlar, dekoratif eşya yaparlar. Çok ucuza ve çok güzel hediyelikler bu Kılavuzlar Köyü'nden almak mümkün. Dedik ya ormanlık yer, ormanlık yerde elbette ki ağaç işçiliği çok ileri. Evet, Göynük anlatmakla anlaşılmaz. Muhakkak gidip görmek lazım. Göynüğü görenlere ve sevenlere ne mutlu.
TGRT FM.
Sevgili dinleyiciler, işte size en az 4000 yıllık bir yemek tarifi. Tencerede 3-4 bardak suyu kaynatacaksınız. 3 su bardağı kaynatıyorsanız 1 su bardağı bulguru içine ekleyeceksiniz. Yağ koyacaksınız, tuz koyacaksınız, suyunu çekene kadar ateşte bırakacaksınız. İşte bu basit tarif inanılmaz besleyicilikte, inanılmaz faydası olan, istifadeli olan bir yemeğin tarifi. Evet, bulgur başta ülkemiz olmak üzere geniş Orta Doğu coğrafyasının mutfaklarında pek çok çeşidiyle mühim bir yer alan gıda. Nasıl elde ediliyor? Malum Anadolu'da bulgur bir merasim. Efendim, Temmuz ayı umumiyetle Anadolu'da harman ayıdır. Temmuz'da orak ayıdır. Temmuz'da ekinler biçilir. Ağustos'ta harman yapılır. Bazı bölgelerde bu daha önce olur. Bazılarında daha sonra olur ama ortalama böyledir. Hatta eskiden Temmuz ayına orak ayı, Ağustos'a da harman ayı derlerdi. Mayıs'a kiraz ayı dedikleri gibi. İşte bu ekim biçildikten sonra yağmurlar başlamadan ilk yapılacak iş bulgur yapmaktır. Çünkü Anadolu insanının başlıca gıdası bulgurdur. Hemen buğdayın bulgurluk olarak ekilen bir kısmı vardır. Tohumluk olarak ekilen kısmı vardır. Unluk ekilen kısmı vardır. İşte buğdayın bulgurluk olarak ekilen kısmından güzelce bunlar efendim yıkanır. Arkasından kazanlar kurulur. Büyük bulgur kazanları burada haşlanır. Haşlandıktan sonra buğdayın bu halini hedik denir. Cevizle beraber buğday haşlanması da bir merasimdir. Ellerinde büyük büyük kepçelerle bulgur kazanları karıştırılır. Odunlar sürülür efendim. Bu arada gelen geçene küçük kaselerde hedik ve ceviz ikram edilir. Sonra bu haşlanan buğday bacalara serilir. Kurutulur. Kurutulduktan sonra çuvallara doldurulur. Değirmene götürülür. Bazıları kendileri evinde bulgur yaparlar. Bulgur çekmek de bayağı bir iştir. Efendim, evin genç kızları birbirlerine bedele giderler. Bu evdekiler bu eve gelir, bulgur yapar. Oradakiler de sonra ona giderler. Efendim, bulgur sokuları vardır. Burada buğday dövülerek bulgur haline getirilir. Değirmende de bu iş yapılır. İşte bu bulgur Anadolu insanının vazgeçilmez yiyeceği. Efendim, en başta gelen bunun şeysi de pilav. Demek ki bulgur buğday taneleri haşlanıp kurutulduktan sonra kırılıyor. Bu şekilde elde ediliyor. Bulgurun iri tanelisi var, orta tanelisi var, ince tanelisi var. İri tanelisi daha ziyade bulgur pilavı olarak yenir. Orta tanelisi, Anadolu'da haşıl ve düğülçük denilen yemekler vardır. İçine bir şey katılacaksa, mesela fasulye veya cıvık yapılacaksa böyledir. İnce bulgur ise çorba ve köfte yapımında kullanılır. İnce bulgura bıh bıh derler. Başka isimleri de var. Orta incelikteki bulgura düğürçük derler. İri taneliye de pilavlık derler. İşte bunlar umumiyetle değirmenlerde öğütülüp hazır hale getirilir. İşte bu basit muamelelerden geçiyor bulgur ve Anadolu'da birbirinden leziz, birbirinden farklı, hepsi de asırlar boyu imbikten süzüle süzüle gelen yemeklere dönüşüyor. Ziyafet sofralarının efendim, düğün olsun, cenaze olsun, akla gelebilecek pek çok merasimin baş köşesindeki yemekler hep bulgurdan yapılıyor. Bulgursuz bir Anadolu mutfağı düşünülemez bile. Evet, bulgur az kalorili bir yiyecek sevgili dinleyiciler. Onun için fazla tok tutmaz. Ben sizi eşeğe kadar ancak doyururum demiş. Ama potasyum bakımından, mineral bakımından, lif bakımından çok zengin. Kolay saklanır, çabuk bozulmaz. Küflenmeye, böceklenmeye karşı mukavemetli. Sağlıklı bir vücut için mükemmel imkanlar sunuyor bulgur. Üretimi sırasında kimyevi madde kullanılmadığı için de en tabii gıdadır. İçindeki vitaminler, mineraller pişerken dışarı atılmaz. Efendim, lif bakımından zengin, karbonhidrat bakımından zengin, yağ bakımından o kadar zengin olmadığı için şişmanlamaya elverişli değil. Bilhassa efendim eti fazla sevmeyen kimseler için ve sağlıklı beslenmesine dikkat eden kimseler için çok esaslı, çok mühim bir gıda. B vitamini deposu. Demir var, fosfor var, efendim manganez var. Çok zengin. Proteini de bu bakımdan destekliyor. İşte bilhassa hazım bakımından çok faydalı. Efendim bağırsakları çalıştırmak bakımından çok faydalı. Onun için bulgur hakikaten kolay da bulunduğu için yani büyük bir nimet. Anadolu halkı için büyük bir nimet. Dedik ki insanoğlunun ilk işleyip yediği gıdalardan birisi bulgur. Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın ordusunun favori yemeğiymiş. Yine milattan önce 2800'lü yıllarda efendim 2800'lü yıllarda Çin İmparatoru Shennong bulgurun efendim ana maddesi olan buğdayı, pirinç, darı, arpa ve soya fasulyesiyle beraber 5 mukaddes bitkiden birisi olduğunu ilan ediyor. Efendim İncil'de eski Babil, Hitit ve İbrani halklarının 4000 yıl önce Mısırların ve Doğu Akdeniz'deki diğer medeniyetlerinde milattan önce 1000 yıl önce efendim pişirilip kurutulmuş olan buğdayı kullandıklarını bize haber vermektedir. Hatta tarihte bulgur sadece biz bulgur diyoruz. Onlar bakalım ne diyorlar? Romalılar mesela Seralis diyorlar. İsrailoğulları Dagan diyorlar. Orta Doğu'daki diğer halklar Arisah veya Erise diyorlar. İncil'de de işte bu Erise ismiyle anılmaktadır bulgur. İncil arkeologları var. İncil'de anlatılan olaylar hakikaten tarihte geçmiş mi geçmemiş mi geçtiyse nasıl geçmiş bunu araştıran arkeologlara göre bulgur yarı kaynatılıp güneşte kurutulmuş buğdaydan elde ediliyor. Demek ki o sıralar Orta Doğu'daki halk bulguru kaynamış değil yarı kaynamış buğdaydan yapıyor. Ve burgul, balgur gibi çeşitli yazılışları var bulgurun. Burgul kelimesinden geliyor. Kökenini bilemiyoruz. Yani Türkçe'de olabilir. Orta Doğu halklarının kullandığı gibi onların dilinden gelme bir kelime de olabilir. Fakat öyle ki şimdiki moda tabirle evrensel bir gıda. Anadolu'da ve Mezopotamya'da doğmuş, dünyaya yayılmış. Hakikaten çok emsalsiz bir yemek. Zaten bulgurla yapılan yemeklerin sadece tarihlerine baksanız ona verilen değeri anlamaya yetiyor. İşte efendim bulgurun en güzel yemeği bulgur pilavı. Yani bulgur pilavı efendim sade olabilir. Etli olabilir. Patatesli olabilir. Efendim fasulyeli, yeşil fasulyeli olabilir. Taze sarımsaklı olabilir. Mercimekli olabilir. Domates ve biberli olabilir. O zaman meyhane pilavı diyorlar buna. Çeşit çeşit usullerde yapılabilir. Mis gibi de kokar. Aman yarabbim. Başka mesela içli köftesi var. Bu bulgurun. Yine içli köfte hamurundan, içli köfte içinden yapılan, içli köfte malzemesinden yapılan karahisar köftesi var. İçli köftenin dışı küçük küçük yuvarlak yuvarlak yapılıyor. Köfte bulgurlu etli. İyice yoğruluyor lastik gibi. Salçalı olarak pişiriliyor. Adına bunun karahisar köftesi derler. Salçalı İzmir köfteye benzer ama daha küçük olur. Biraz da böyle sulu cıvık olur çorba gibi. Efendim bir de doğulların içli köftesi, güneydoğulların içli köftesi var. O bulgur onun için vazgeçilmez bir malzeme. Efendim kısır hanımların ev gezmelerinde çok rağbetle yedikleri içi maydanozlu kısır. Ve yine efendim Güneydoğu Anadolu'nun artık her yere de yayıldı çiğ köfte. Hep bunlar bulgurla hazırlanan gıdalar. Onun için biz size diyoruz ki aman aman ne yapın yapın. Anadolu insanının sözüne kulak verin. Bulguru sofralardan eksik etmeyin. Pirinç pilavını sevmeyen yok. Başımızın üzerinde yeri var. Ama en az onun kadar da sofralarda bulgur pilavının yeri olması lazım. Sadece sağlık için değil elbette. Lezzet için de bulgurdan vazgeçilmez. Efendim, bu turistik eşya satanların, hediyelik eşya satanların dükkanlarında askılar var. Şimdi yeni yeni bunlar çoğalmaya başladı ve ev dekorasyonuna düşkün olanlar alıp bunlardan evlerine astılar. Umumiyette mavi, mineli, efendim firuze renginde etrafı işlemeli, efendim bir zincirle asılıyor. Umumiyetle evlerin köşelerine, efendim cam önlerine veya salon salomanja kısmına veya kapı üzerlerine asılıyor bu askılar. Evet, bu askıların en güzellerini Osmanlı saraylarında görmek mümkün. Süs olarak asılmış padişah askıları deniyor bunlara. Müzelerde, saraylarda, Topkapı Sarayı'nda ve diğer pek çok sarayda bunun çok güzel numuneleri var. Mesela Sultan II. Mahmud'un tuğrasını havi, pembeli, mavili, efendim çok güzel bir askı hatırlıyorum ben. Yine türbelerde bu askıların en güzelleri var. Topkapı Sarayı'nda Sultan 1. Abdülhamid'in Hazreti Peygamber'in kabri için yaptırdığı zümrütlü bir askı var. Çok güzel bir askı var. Yine üstünde Sultan 3. Selim'in tuğrası olan çok güzel yeşilli, sarılı, efendim işlemeli, beyzi, elmaslı bir askı var. Her birisi hakikaten birbirinden güzel askılar bunlar. Ve müzelerde, saraylarda teşhir ediliyor. Ama acaba bu askı adeti bize nereden geldi? Ve bu askılar neyi ifade ediyorlar? Ecdat faydasız bir şey yapmaz. Muhakkak bunların bir faydası vardır. İşte bunların faydalarını ve ne maksatla ihdas edildiğini araştırdığımız zaman önümüze çok enteresan bir takım bilgiler çıkıyor. Askı kelimesinin bir kere çok çeşitli manaları var. Mesela halk şairleri birbirleriyle müsabaka yaptıkları zaman birinci olana verilecek olan hediyeler, işte kumaştı, saatti vesaire, bunlar kahvede bir yere asılırdı. Eskiden halk şairleri kahvelerde bulunurlar. Burada birbirleriyle atışırlar. Burada efendim sanatlarını icra ederlerdi. Müsabakalar da kahvehanelerde olurdu. Eski ismiyle kıraathanelerde. İşte şairlere verilecek olan mükafatlar önceden kahve duvarına asılırdı. Bunlara askı denirdi. Oo, askıda neler var neler. Amma çok hediye askıya çıkmış derlerdi. Demek ki efendim halk şairlerine verecek olan hediyelerin asıldığı yere askı deniyor. Başka? Yine halktan bir iş için, bir hayırlı iş için yardım toplansa, ihale toplansa bunun için verilen hediyelerde gerilmiş bir ipe asılırdı. Bunu görenler hem de teşvik edilmiş olurdu. Başka askı ne demek? Askı başka. Gelinler eskiden düğünlerde bir koltuğa otururlardı. Düğün müddetince arkasından damat gelir, o gelini alır götürürdü. İşte gelinlerin oturdukları bu tahtvari koltuğun üzerine süs olarak efendim tabi veya suni çiçekler asılırdı. Buna da askı deniyor. Başka, mesela yeni bir bina yapıldı. Efendim çatı çatılınca binanın ustalara hediye verilir. Adettir bu. Bu verilen hediyeler umumiyetle kumaştır. Bu kumaşlar efendim direk üzerine çatıya asılır. Buna da askı denir. O askıyı kurduk derler. Yani binanın çatısı çatıldı, iş kolaylandı manasına. Esas askı camilerde olur. Camilerde süs olarak kubbelerden aşağı doğru sarkan zincirler, efendim kandillikler, deve kuşu yumurtası gibi yuvarlak, ucu püsküllü, çini veya madeni toplar. Bunların aynısı türbelerde de vardır ama daha çok camilerde bulunur. Demek ki askı deyince aklına çok şey geliyor. Ama umumiyetle askının manası iki tane. Bir, hediye. İki, süs. İşte biz bugün bu askılardan bahsedelim. Ama esas padişah askılarından bahsedelim. Bunların manası nedir? Nereden geliyor? Menşei nedir? Onun üzerine duralım istedik. Sevgili dinleyiciler, asıl askılar camilerde ki süslü toplar. Bunlar sesin temerküzünü belli bir yerde toplanmasını sağlamak üzere fizik kaidelerine göre asılan deve kuşu yumurtaları vesaire askılardır. Saraylarda, konaklarda, bazı meşhur türbelerde de askı asılır. Ama bunlar daha ziyade süs içindir, dekoratiftir. Bundan dolayı değerli ve mücevherli askılardır. Anadolu'da da düğünlerde bu askı adeti var. Demek ki saray askıları, özür dilerim, cami askıları sesin bir yerde temerküzünü sağlıyor. Ama bunun dışında saraylardaki, konaklardaki ve bazı meşhur türbelerdeki askılar süs maksatlı. Ancak saray askıları için eski kayıtlarda enteresan bilgiler var. Diyor ki bu kayıtlar, bu diyor saraylarda efendim böyle şekilleri yuvarlak veya beyzi oval olan, uçlarından püsküller sarkan efendim askılar kubbeye veya düz tavana asılır. Bunlar dünyayı sembolize eder. Uçlarındaki püskül dünyanın idaresidir. İşte padişah bu askı yoluyla demek ister ki dünya budur, idaresi de bize verilmiştir. Yani bu saray askıları Türk İslam dünya hakimiyeti efendim fikrini, idealini sembolize etmektedir.